Ayrım 7, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 77. Ölen adam gerçekten kendisinin de babasıydı. Bu yüzden en büyük acıyı, sızıyı ve matemi yine kendisinin duyması lazımdı. Ama ölüm tacı ve tahtı getiriyor ve bu büyük miras bütün o acıları, hatta ölüye acımak kabiliyetini silip süpürüyordu. Oysa annesi dolayısıyla yükselse bile bir taraftan yaralanıyordu. Sakatlanıyor, dul kalıyordu. O durumun ifade ettiği ruh boşluğu kolay kolay doldurulamazdı. Valide sultanlık bile o ruhi uçurumun üstünde nihayet yaldızlı bir tül olabilirdi. Cem anasıyla yan yana oturdukları minderin üzerinde kafasından bu düşünceyi geçirirken Çiçek Hatun sordu. "Aslanım, niçin bu vakte kadar oturdun? Sana yazık değil mi?" Cem gülümsemeye çalıştı ve anasının yumuşak ellerini hürmetle öperek cevap verdi. "Ben erkeğim, uykusuzluğa dayanırım. Siz kadınsınız, naziksiniz. Öyleyken uyumuyorsunuz. Sitem caizse ben yapmalıyım."
"Beni uykusuz bırakan sensin. Sen uyumalısın ki ben de uyuyabileyim."
"Doğru değil valide, hiç doğru değil. Bana uyarsanız çabuk solarsınız. Bundan sonra böyle yapmayın. Hem kendiniz üzülmeyin, hem beni üzmeyin."
"Peki aslanım, peki. Bir daha beklemem, uyurum. Tek sen üzülme."
Cem dalgınlaştı, matemli müjdeyi nasıl vereceğini düşünüyordu. Çiçek Hatun şu zamansız ziyaretin önemli bir nedene dayandığını zaten anlamıştı. Oğlunun düşünceye daldığını görünce o nedenin kendi tahmininden de büyük olduğunu sezdi. Meraka kapıldı, şehzadeyi söyletmeye çalıştı.
"Düşünüyorsun aslanım, nen var?"
Cem başını kaldırdı. Annesinin ihtiyarlamayan, yıldızlara benzeyen parlak gözlerine baktı. "Bilmem neden," dedi. "Hatırıma kardeşim Mustafa Sultan için söylenen mersiye geldi, yüreğim üzüldü." Dipnot: Mustafa Sultan Fatih'in büyük oğluydu. Karaman valisi iken 1474'te öldü. Bazı tarihçiler bu şehzadenin Gedik Ahmet Paşa'nın karısına göz koymasından dolayı Fatih tarafından verilen emir üzerine zehirlendiğini yazar. Cem onun vefatından sonra Karaman'a vali tayin edilerek Konya'ya gelmişti.
"Allah o yattıkça sana ömür versin. Şimdi öyle şeyler hatırlamakta ne mana var?"
"Ben hatırlamadım. Kendiliğinden zihnime geldi."
"Zihin senin değil mi? Tatsız düşüncelere yer verme. İyi şeyler düşün."
Cem birdenbire ayağa kalktı. Anasını da ellerinden tutarak birlikte kaldırdı. "Dinle," dedi. "Dinle. O mersiyeyi dinle." Ve Çiçek Hatun'un hayretli bakışları arasında okudu. "Dolabı çarh döktüğü seyni fena imiş. Bağı zemane dop dolu hari cefa imiş. Ahır kefen değil mi? Tutayın ki bezminin. Camı tırazı camına iyi şu safa imiş. Ol şehkani ki saye salam derdi aleme. Kanmadan uçtu bilmedik ol hot huma imiş. Çeşmi ümidi toprağa girdi yer ehlinin. Ahü hürûşu göklere çıksa revâ imiş."
Sesi kelimelerle beraber ağlıyordu. Bitirir bitirmez de annesini kucakladı, haykırdı.
"Bunları kardeşim için yazdılar. Şimdi babam için okuyorlar." Çiçek Hatun'un gözleri irileşti, rengi sarardı, dudakları titredi, dişlerinde bir inilti belirdi.
"Baban için mi? Baban için mi?"
"Evet anne, babam için. Çünkü o artık yaşamıyor." Kadın iki elleriyle saçlarını yakaladı. O ipek yığınını koparıp dağıtmak ister gibi bir hareket yaptı. Sonra ellerini başından indirerek birleştirdi. Parmaklarını kırarcasına sıktı. Ardından mindere atıldı. Dirseklerini dizlerine dayadı. Başını avuçlarının içine aldı. Sessizce ağlamaya koyuldu. Cem kolları göğsünde anasına bakıyordu. İşte matemli müjdeyi söylemişti. Artık işin sonunu getirmek gerekiyordu. Şu akan yaşlar padişah karılığından ayrılmak felaketini karşılamak için dökülüyor ve hakiki dulluk hayatının temelini kuruyordu. Biraz sonra aynı çehrede valide sultanlığın tebessümleri dolaşacaktı. Genç şehzade anasının ağlamasına 2-3 dakika kadar müsaade edebildi. Daha fazla dayanamadı. Avrupa saraylarında olduğu gibi o da kendi sarayında ve babasının ölümü haberi karşısında "Kral öldü, yaşasın kral!" diye bağırılmasını istiyordu.
Dul annesinin matemini grup oluşturan güneşe yollayıp şen gözlü Valide Sultan'ın yeni doğan güneşe bakmasını diliyordu. Bu duygu ve bu düşünceyle yavaşça sokuldu, ellerini genç dulun omuzlarına koydu. Anne dedi, babam öldü ama ben yaşıyorum. Çiçek Hatun yaş dolu gözlerini kaldırdı. Evlat gibi değil, padişah gibi konuşan oğluna uzun uzun baktı ve son hıçkırığını dökerek mırıldandı. Allah benim ömrümü alsın, sana versin oğlum. Peki ama ağlıyorsun, yüreğini dağılıyorsun. Oysa ben buraya seninle görüşmeye geldim. Valide sultanların görevi sıradan kadınlar gibi ağlamak değil, oğullarına güç vermektir. Gözünü sil, başını doğrult, bana tahta giden yolu göster. Çiçek Hatun mezara düşen taç için döktüğü gözyaşını yeterli gördü, giyilecek taç için harekete geçmek gerektiğini anladı. Verilen haberin matemli cephesini silerek müjde tarafını göz önüne getirdi. Oğlunu yanına oturttu. ''Hakkın var aslanım'' dedi. ''Benim borcum kocamı değil oğlumu düşünmektir. Şüphe yok ki şimdi pasaklı Gülbahar da öyle yapıyor, oğlu için çalışıyor.'' Dipnot, Gülbahar Hatun da Fatih'in haremlerindendir, Bayezid'in anasıdır. Ama büyük adı bütün küreyi kaplayan bir kocanın ölümü önünde birdenbire kayıtsız kalmayı oğlunun arzusuyla da olsa hoş göremediğinden hem vicdanını avutmak hem Cem'i bu çirkin durumun lekesinden korumak için eski hatıralardan yardım aramak zorunda kaldı. Şu sözleri söyledi. ''Kumamı anınca ömrümün en büyük acısını hatırladım. O acı şimdi duyduğum acıdan da büyüktür. Çünkü beni senden ayıracak bir olaydan doğmuştur. Madem ki taht için kavgaya hazırlanıyoruz, kinlerimizi de silahlandırmalıyız. İşte ben sana şu sayılı günde en büyük kinimi söylüyorum. Kulağını aç, öcümü almayı kendine borç bil.'' Biraz durdu, gözleri intikam isteğiyle parlayarak anlattı. ''Seni doğurduğum gün ben gülüyordum. Gülbahar Hatun için için ağlıyordu. Çünkü seni kendi oğluna rakip görüyordu. O sırada baban geldi. Bir savaş kaybetmiş gibi kızgındı. Tahtından atılmış gibi azgındı. Ne selam verdi, ne hatır sordu. Hatta yüzüme bile bakmadı. Doğru beşiğe yanaştı, seni aldı. Dudaklarının hizasına kadar kaldırdı. Ben seni öpeceğini, bağrına basacağını, bana da bir aslan doğurduğum için teşekkür edeceğini sanıyordum. Onun ağzından senin yüzüne dökülecek buselerin neşesini emmek için ruhumu açıyordum. Oysa baban 2-3 saniye kadar senin gül yüzüne, yumuk gözlerine, pembe dudaklarına baktıktan sonra bana döndü. Mutfakta günah işleyip çocuk kazanan pis bir halayı azarlar gibi bağırdı. Bunu dişi doğuramaz mıydın? Üçüncü bir oğlanın bana ne lüzumu vardı? Ben zangır zangır titriyor, ölüm sancıları çekiyordum. İçime yayılan korku babanın haykırışından değildi, senin içindi. Çünkü sen pek yüksekteydin. Kızgın bir padişahın avcunda bulunuyordun. O avcun açılmasıyla birlikte düşecektin, tuz buz olacaktın. İşte bu yüzden korkuyor, titriyordum. Yalvarmak için dudaklarımda kudret yoktu. Dilim donmuş gibi ağzımın içinde dönmüyordu. Cem henüz işittiği bu çok eski olaydan heyecana kapılmıştı. Gözlerini aça aça soruyordu. Sonra, ''Baban sert bakışlarıyla beni bir kere ve bir kere daha kamçıladı. Seni de ta başının üstüne yükseltti. Oradan yere attı. Baban parslar kadar güçlüydü. Sen bir gül goncası kadar naziktin. O atılışla darmadağın olacaktın. Ben bu manzara önünde oğlum diye haykırdım ve bayıldım. Ama bayılırken ortağımın güya beni kutlulamak için odama gelip de babanın bu hareketine şahit olan Gülbahar Hatun'un güldüğünü gördüm. Ayrıldığım zaman baban gitmişti. Sen Allah'a şükür yaşıyordun ve Gülbahar'ın o çirkin, o murdar, o hain gülüşü de göz bebeklerimde duruyordu. Aradan yıllar ve yıllar geçti. O gülüşün gözümde yaşattığı sızı geçmedi. Şimdi senin padişahlığını kutlularken bile o sızıyı duyuyorum. Senden de öcümü almanı istiyorum. Dipnot, Fatih'in Cem'i doğar doğmaz öldürmek istediğini ve o fikirle yere çarptığını yazan yalnızca İbni Kemal'dir. Bu büyük alim yazmış olduğu tarihte o olayı uzun uzadıya anlatır. Hatta Cem'in gözündeki koyu şehlalığın o darbenin şiddetinden ileri geldiğini öne sürer. Cem annesinin ellerini öptü, teminat verdi. Hiç gam yeme, bu üç alınacaktır. Zaten tahtı ele geçirmek, Gülbahar Hatun'u da yıkmak demektir. El verir ki biz er davranıp bu büyük işi becerelim.
Çiçek Hatun gamlı gamlı başını salladı. Evet aslanım, erce ve erken davranıp tahtı ele geçirmek gerek. Bunu öbürleri yaparsa ben bir daha yıkılmış olacağım. Belki de senden ayrılacağım.
Taht işi baht işidir ama senin benden ayrılmana imkan yok. Bu can tendeyken seni ben hicrana kormuyum.
Öyle deme aslanım, öyle deme. Taht yolu yalnız padişah ayağı öper, başka ayaklara diken örer. Ne ana, ne baba, ne kardeş o dikenlerden kendilerini kurtaramaz.
Cem teselli vermek isterken Çiçek Hatun onun ağzını kapadı.
Düşün ki dedi, ben Sırp beyzadesiyim, kral kızıyım. Osmanoğulları sarayında Sırp kadınlarının uğursuz bir tarihi var. Büyük deden Yıldırım'ın çıldırasıya sevdiği Olivera da Sırp'tı. Kocasını kaybettikten sonra sarayın yabancısı sayıldı, kovuldu. Deden Murad'ın başkanın yapıp da güzelliğine tapındı. Maria'yı bizzat baban saraydan çıkardı. Değersiz bir kedi gibi sokaklara attı. Babanın anası Miliça'da bir Sırp prensesiydi. Vakko Viccio'nun kızıydı, o da sır olup gitti. Doğurduğu çocuğun Fatih Sultan Mehmet'in adı dünyanın ağzında gezerken zavallı Miliça'nın adını kimse anmadı ve anmıyor.
Dipnot: Fatih'in anası meselesi karışıktır. Batılı tarihçilerden bir kısmı onun Miliça adlı bir Sırp prensesinden olduğunu yazar. Hemmer Zülkadir oğullarından bir beyin kerimesi olan Alime Hanım'dan doğdu der. Zülkadir oğulları ailesinden Osmanlı hanedanı iki kız almıştır ki biri Çelebi Mehmet'in, biri de bizzat Fatih'in zevcesi olmuştur. İkinci Murad'ın o aileden kız aldığı sabit değildir. Ama Murad'ın birkaç Sırp prensesiyle evlendiği bilinmektedir.
Demek Osmanoğulları sarayında Sırp prenslerinin bahtını karartan bir uğursuzluk yaşıyor. O saraya sevilerek girenler kovularak çıkıyorlar.
Cem yine anasının ellerini öptü. Sen dedi hiçbir zaman Olivera ya da Maria olmayacaksın. Sarayımın güneşi olacaksın. Ve ben ruhumun ışığını daima senden alacağım.
Çiçek Hatun umutsuzluğunu ifade eden bir hareket yapmakla beraber tartışmaktan çekindi, teslimiyet gösterdi. İnşallah öyle olur dedi ve sonra ciddileşti. Şimdi ne yapacaksın? Gülbahar'ın miskin oğlunu nasıl gidereceksin?
Cem sağ dizini sol dizinin üstüne geçirdi. Ellerini de bu bitişik dizler üzerinde kilitledi. Yapılacak şey dedi, basit. Sabah olur olmaz tellal çıkaracağım. Saltanatın bana geçtiğini Konyalılara müjdeleyeceğim. Hutbeyi namıma okutturacağım. Aynı zamanda her tarafa beyannameler göndereceğim. Bana biat olunmasını isteyeceğim. Bir taraftan da leşker toplayacağım.
Gülbahar'ın oğlu senden büyük, buna ne diyeceksin?
Babamın beni ona tercih ettiğini söyleyeceğim. Zaten elimde vesika da var. Babam onun insanlıktan çıkmış bir afyon budalası olduğunu yazıyor.
Kimlerle danışacaksın, kimlere güveneceksin, yanına kimleri alacaksın?
Şair şahidi Musaip Sadi, Haydar, Kapıcıbaşı Sinan, İmam Nasuhi, Defterdar Ahmet Sofu, Hüseyin, Celal Bey, Şiir Mert Ağa, Sofu Şadi Bey, Çaşnir Girbaşı Ayaz, Lalam Yakup, Frank Süleyman, bunların her biri bir kale, hatta bir ülke de yerinde.
Çiçek Hatun biraz düşündü. Şu saydığın adamların çoğu söz ehli, saz ehli dedi. Bilgilerine diyecek yok ama ordu yürütmeye güçleri yeter mi şüpheli? Gülbahar'ın oğluyla savaşa girince Lalan Yakup'tan başkası meydanda at oynatamaz. Ama dünya hali bu. Ona bir zarar erişirse askerini kimin eline vereceksin? Şimdiden düşün de ikinci bir başbu bul, yanında yedek dursun.
Gedik Nasuh var.
Fena değil, o da Yavuz dövüşkendir, tam savaş eridir. Ama Lalan kadar sana sadık mı bilmiyorum.
Sadakat kolay temin olunur. Sadık olmayanlar da yine kolaylıkla giderilir.
Sen benden iyi bilirsin ama Gedik Nasuh'a pek bel bağlama. Lalan Yakup'u da hoş tutmaktan geri kalma.
Sözünü unutmam, ikisini de idare ederim.
Frank Süleyman'a sakın inanma, o kendini beğenir. Herkesten başka türlü görür, başka türlü düşünür. Mümkün ki seni yanlış yola götürsün.
Bu sözünü de kulağıma küpe edeceğim. Frank Süleyman'ın öğütlerini dinlemeyeceğim.
Ali Bey'i unuttun. O sana benim kadar yakındır. Baş müşavirin olmalıdır.
Dayım mı? Ben onu kendimden ayrı tutmadığım için anmadım. Ak günde de kara günde de yarım, yarı garım odur.
Ya Dimitrios Sofyan?
Onu elçilikle kullanacağım.
İyi edersin. Dimitrios sana candan bağlıdır. Onu güvenerek kullanabilirsin.
O halde ayrılalım anacığım, işe başlayalım. Duanı esirgeme, Cem'ini unutma.
Sen de öcümü unutma. Haydi Allah yardımcın olsun.
Ana oğul kucaklaştılar, öpüştüler ve ayrıldılar. Genç şehzade yeni tahta çıkan bir padişah rahatlığıyla göğsünü şişire şişire dairesine girerken horozlar gecenin son izlerine ıslık çalıyordu.
7. ayrımın sonu. Sayfa 85.